أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün İsra suresinin 36. ayetinden 39. ayetine kadar okuyacak ve o aradaki ayetleri ilgili ayetlerle birlikte anlamaya çalışacağız. Ama her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra dersimize devam edeceğiz.
Evet, İsra suresinin 36. ayeti ve devamı mealen şöyle. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine körü körüne takılma. Çünkü sen dinleme, görme ve gönül özelliklerinden dolayı sorumlu tutulacaksın. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen ne bastığın yeri delebilirsin ne de boyun dağlarınkine ulaşabilir. Bu sayılanların kötü olanları Rabbin katında hoş karşılanmayan şeylerdir. Bütün bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerden, yani doğru hükümlerdendir. Allah'ın yanı sıra başka bir ilah oluşturma. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
Şimdi bu 36. ayet bizim hayatımız için son derece önemli. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir şeyin arkasında körü körüne gitmeyeceğiz. Körü körüne ne demek? Yani tamam gidiyoruz ama ne? Bilmemiz lazım. Kesin bir kanaate varmış olmamız lazım onunla ilgili olarak. Mesela bugün elimizde Allah-u Teala'nın kitabı var. Bu Kur'an-ı Kerim. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu konusunda insan şüphe edebilir. Bu gayet normaldir. Tabii ki şüphe edecek. O zaman bakacak kendi kendine. Ha, buradaki sözler herhangi bir kişi tarafından söylenebilir mi? Kendi diliyle bakacak. Mesela surelerden herhangi bir sureyi açacak, okuyacak. Ha, bunu bir insan söyleyebilir mi? Söyleyemez kanaatine vardığı an, ha, o zaman ancak Allah'ın kitabı olabilir. Mesela bir kuru yaprağı bile yeryüzünde imal edecek bir fabrika yoktur. Herhangi birimizin bir saçının telini, herhangi birimizin bir hücresini bir fabrika imal edemez. Bütün fabrikalar birleşse mümkün değil, yapamazlar. Şimdi Allah bunları öyle yapmış ki bizim kimliğimiz bile onların içerisinde saklı. Parmağımı bir yere sürüyorum. Burada gelip de inceleme yapanlar buraya parmak sürenin kim olduğunu tespit edebiliyorlar parmağın izinden. Yani bunu Allah'tan başkası yapamaz. Bütün bunları bilenler Allah'ın kitabından herhangi bir sureyi okur. Bir de uzman bildiği, o konuda bilgi sahibi olduğuna inandığı ve güvendiği kişilere de gidip söyleyebilir. Hadi buyurun gelin, hep birlikte şöyle bir sure oluşturabiliyor muyuz? Eğer oluşturulamazsa, o zaman ha, bu Allah'ın kitabıdır diye herkes kesin bir kanaate var. Peki bunun Allah'ın kitabı olduğu konusunda kesin kanaate varma imkanı var elinizde. Peki babalarımızdan bize gelmiş olan ve bu Kur'an-ı Kerim'de olmayan dini hükümlerin doğruluğunun herhangi bir şeyi var mı? Bizim tarafımızdan tespit edilecek bir tarafı var mı? Biz belli edebilir miyiz? İşte efendim Muhammed Aleyhisselam'dan gelmiş. Güzel. İşte hadisler var. Güzel. Peki biz Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duysak, Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa ona uyma görevimiz yok. Öyleyse bunların Kur'an'la ilişkisi tespit edilmiş mi? Getirsinler, koysunlar. Hadi bir hadis söylediler. Tamam. Bakalım bu Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere uyuyor mu, uymuyor mu? bu konuda bir şey yapmamız lazım. Yani biz kesin kanaate varmamız lazım. Yoksa efendim işte yani 14 asırdır herkes yanlış da siz mi doğrusunuz? Güzel. Siz 14 asırdır ola gelen her şeyi kabul ediyor musunuz? Yani bugüne kadar insanların yanlışla birleşemeyeceği konusunda bir kesin bir bilginiz var mı? Pekala, biliyoruz ki insanlar menfaatlerine uygun olduğu zaman yanlışı doğrulara tercih ediyorlar. Öyleyse din konusunda kesin bilgi sahibi olmadığımız bir şeyi arkasına düşmememiz lazım. İşte bunu açıklayan ayetler var. Mesela Bakara suresinde neydi? Beyza gıyla lehumüttebiyü maenzelallah.
Şöyle.
Kaçıncı ayette
bu? 170.
170. Ayette.
Diyor ki وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Onlara, yani inanmayanlara, tabii ki Kur'an'ın indiği ilk dönem için muhatap Mekkeli müşrikler. Medine dönemine gidildiğinde oradaki müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar. Bugün bu ayeti okuyan herkes. Diyor ki onlara اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Allah'ın indirdiğine tabi olun. Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman kalu, onlar derler ki ben, hayır, güzel Allah'ın indirdiğine gelemeyiz. Ya nettemi'u ma elfeyna aleyhi abana, biz atalarımızdan ne görmüşsek biz ona uyarız. Babalarımızdan gördüğümüze uyarız biz. Peki Allah buna cevaben ne diyor? Diyor ki evelev kâne âbâuhum la ya'kilûne şey'en ve la yehtedûn. Peki babaları hani bildikleri şeylerle gerçekler arasında bir doğru bağlantı kuramamışlarsa, doğru yolu bulamamışlarsa ne olacak? O durumda da mı babalarına uymaya devam edecekler? Yani biz babadan böyle gördük, atadan böyle gördük sloganı, söylemi bir hakikat mi? Belki bir şeyi tutturamadılar, yanlış yaptılar, olabilir mi? Olabilir. Niye mutlak manada onu doğru kabul ediyorsun? Ama biraz önce hocamın ifade ettiği gibi gelin Allah'ın indirdiğine denildiği zaman oradaki okuduğun şeylerin Allah'ın indirdiği şeyler olduğu konusunda bir kesinlik var mı? Bakarsan var. Ya en azından bakma, kontrol etme, tespit etme imkanın olanan var. Diyorsun ki işte bu, ya bu bir insan kelamı olamaz. Heh, emin oluyorsun buna ve inanıyorsun. Buna gönül rahatlığıyla tabi oluyorsun. Zaten senin imanına konu oluyor ama babalarından gelen şeylerin ne kadarının doğru olduğuna, bırakalım doğruluğunu, ne kadarının gerçekten onlara ait olduğunu bir defa biz tespit edemiyoruz ki. Falanca böyle söyledi, söyleniyor, rivayet ediliyor. Gerçekten öyle söyledi mi? Bilmiyoruz. Öyle kayıtlara geçti, daha sonra bir müdahale gördü mü görmedi mi? Emin miyiz? Değiliz. Yani bundan %100 emin olamıyorsun. Her şeye rağmen ondan geldi, tamam, bana falanca hocanın işte 1000 yıl önce yazdığı bir kitap. %100 de emin oldum ben ki gerçekten onun yazdığı kitap. Olabilir. İnsan mı? İnsan hata yapmış olur mu? Olabilir. E Allah diyor bak, hata yapmış olabilir. Ona rağmen mi sen ona uyacaksın? Ama maalesef bugün evet, ben ona rağmen ona uyarım diyen Müslümanlar çoğunlukta. Yani bu ayet ilk etapta Müslümanı ilgilendirmiyor gibi düşünülüyor ama bugün tamamen bizi ilgilendiriyor. Çünkü adam diyor ki ya efendim onlar da hoca. Şimdi sen bana bu ayete uy diyorsun ama benim hoca diye bildiğim insanların çoğu bu ayetten farklı bir şey söylüyor. Bu ayet sorduğum sorunun cevabını helal olduğunu söylüyor. Ama şuradaki kitapları yazanlar diyor ki haram. Ya neme lazım diyor, ben çoğunluğa uyayım da yarın öbür gün çünkü derim ki ya Rabbi onlar da hocaydı, sorumluluğu ona atarım. Böyle düşünüyor insan. Hayır. O hoca da olsa yanlış yapabilir. Ve inanın ki samimi bir şekilde bilgisizliğinden dolayı, hatasından dolayı yanlış yaptıysa o hesabını Allah'a kolay verir. Ya Rabbi ben hata yapmışım. Öğrendiğim bilgi yarımmış, eksikmiş, sormamışım. Mazeret olabilir. Peki ben ona körü körüne uyarsam ne diyeceğim? Ya Rabbi işime geldik olayıma. Ben dedim ki onlar çoğunlukta, ben topu onlara atayım. O hesabını verir de ben hesabını veremem. Çünkü Allah bana sen buna uyacaksın dedi. Arkandakilere değil. Arkandaki buna uygunsa eyvallah. Değilse yegane ölçümüz bizim bu. Buna uyan her şey başımızın tacı. Buna uymayan, benim öz babam olsa onu reddetmekle yükümlüyüm ben. Değil yani başkaları tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar, çok değerli hocalar. Hiç önemli değil.
Evet. Muhammed Aleyhisselam bile olsa verdiği emir Kur'an'a uygun değilse uyma sorumluluğu var mı?
Evet, o nebi vasfıyla hata yapabileceğini, evet, Allah bize öğrettiğine göre.
Ne diyor değil mesela mi? İşte hep burada tekrarlıyoruz. Tekrarlamakta fayda var çünkü başka şekilde insanların zihnine yerleşmiyor. İşte Ahzab suresinin 37. ayetinde ne diyor Allah? Orada Muhammed Aleyhisselam yanında yetiştirdiği evlatlığı Zeyd eşini boşamış. Aman Allah'tan kork, eşine dön diyor.
Bir çünkü, emir veriyor.
Bir emir veriyor. Çünkü evet. Bir kişi eşini bir kere boşar dönebilir, ikinci boşar dönebilir, üçüncü boşamada dönemez. Ama o da kesin kararını vermiş. Ve Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemiyor. Dinlemiyor. Arkasından Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı uyararak diyor ki sen insanlardan korkuyorsun, Allah'tan korkman gerekmez mi? Halbuki bize öğretilen dinde Zeyd'in kafir olması lazım.
Niye?
Niye? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın emrine uymamış. Onun emri farzdır, haşa. O nebi sıfatıyla yanlış yapabilir. Ama Rasul sıfatıyla Allah'ın emirlerini tebliğ ettiği için orada şüpheye yer yok. Peki burada işte Zeyd bunu kabul etmedi ve Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a dedi ki sen insanlardan korkuyorsun, Allah'tan korkman
yani
gerekmez.
Yani Zeyd haklı, sen değilsin diyor.
Tabii Zeyd haklı, evet. Sen değilsin diyor. Evet. Şimdi mesela burada çok net öğreniyoruz. Demek ki Zeyd de yani Muhammed Aleyhisselam zamanında onun ashabı Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duysalar, Kur'an'la karşılaştırıyorlar, eğer Kur'an'a uygunsa kabul ediyorlar.
Ki bunun örnekleri de hocam kitaplarda da anlatılıyor. Kendini anlatıyorlar kitaplarda. Diyorlar ki sahabe çoğu zaman sorarmış, ya Resulallah senin görüşün mü bu, Allah mı böyle diyor. Bak bu ayrımı, çünkü ona göre tepki verecekler. Allah diyorsa benim algıma göre %100 yanlış bile olsa algıma göre ben ne derim, Allah mı dedi, benim emir demiri keser. Diyor ki Resulullah hayır, bu benim kendi görüşüm. Ha, o zaman yanlış ya Resulallah, bu işi böyle yapmamalıyız.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Anlatılıyor çok kitaplarda yani.
Hayır zaten.
Olması gereken de bu.
Zaten olması gereken o. Çünkü o bir insan.
Evet.
Hata etmemesi mümkün değil. Elbette hata edebilir.
O yüzden Resulullah diyor ki benim Allah'tandır dediğim şeylere boyun eğin. Ama benim kendi görüşüm olduğu zaman doğruysa yapın, değilse yapmayın diye kendi de söylüyor.
Hata edebilir zaten. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın ayetlerini tebliğ ederken de yanlış yapabilirdi ama yapsaydı
Allah müdahale ederdi.
Allah onu şah damarını koparacağını söylüyor. Şah damarı koptu mu ölür. Bu derece çok önemli bir husus ama bizim işte geleneksel yapı maalesef yanlış oturmuş. Şimdi ben burada bir şey aklıma geldi, bu Yahya Hoca'nın üzerinde çok durduğu bir konu var. Mesela bugün yiyecekler. Onu şundan dolayı söylüyorum. Dün Almanya'dan birisi geldi. Onlar oralarda çok ciddi sıkıntılara giriyorlar. Avrupa'da, Amerika'da. Lokantaya gidiyorlar. İşte besmeleyle mi kesilmiş, Müslüman mı kesmiş? Hiç et ve et ürünleri yiyemiyorlar. Bir balık olursa yiyorlar, o kadar. Şimdi bana şey gösterdi. Ali İmran En'am suresinin 219. ayetini gösterdi. Şimdi mesela bakın, biz sorgulamadığımız zaman o kadar büyük yanlışlar içerisine giriyoruz.
En'am 119 diyecektiniz değil mi?
En'am 119, yani yanlış söyledim.
Ben 219 ya, 119.
200 değil tabii, zaten En'am'da 200 ayet yok. Hı-hı. 119. ayet, evet.
Ve mâ aleyküm en lâ tekûlû.
Tabii, ve mâ aleyküm en lâ tekûlû. İmâ zükresullâhi aleyhi ve gâd
fassalâ lekum mâ harram aleyküm illâ mazdurutum ile. 119.
Şimdi mesela orada geleneksel yapı o ayete yanlış anlam vererek şeyin besmeyle kesilmeyen bir hayvanın yenmesinin haram olduğunu söyler, öyle değil mi? Besmeyle kesilmesi lazım derler. Evet ya ya hoca, araştırdığın zaman görmedin mi bunu?
Evet, 121. ayet esas bunun temeli. Ve la te'kulû mimmâ lem yüzkerismullâhi aleyhi ve innehu le fisk.
Şüphesiz.
Tabii. Aha, o ayetten özellikle hani öyle bir sonuç çıkarıyorlar.
Sonuç çıkarıyorlar. Aha. Da yani bu sonuç doğru mu? Doğru olma
yok,
ihtimali
değil,
var
tabii
mı?
Yok, değil, tabii ki değil. Hiç. Ama çoğunluk öyle söylüyor.
Çoğunluk öyle söylüyor. Besmeleyle kesilmemiş olan bir hayvan yenmez diyorlar.
Evet.
Ondan sonra bir de Müslümanların kesmediği hayvanlar yenmez. Müşriklerin evet. Kestiği hayvanlar yenmez diyorlar. Hı hı. Peki şimdi biraz aklımızı çalıştıralım. En'am suresinin o 119, 120, 121 o ayetlerde Allah-u Teala diyor ki وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah size neyi haram kılmışsa ayrıntılı olarak açıklamıştır dediğine göre.
Nerede açıklayacak?
Nerede? Bakın En'am suresinde bunu açıklamış.
Evet.
İstersen En'am 145'i bir oku da. Evet. Böyle sıradan bir insan.
Tamam.
Ben öyle şey değilim, hiç mütehassıs değilim demeye gerek yok.
Evet. Aynı surenin.
Aynı surenin.
Bir küsur ayet sonrası.
Yani niye böyle yapıyorsunuz diyor. Allah'a şey, niye yemiyorsunuz diyor. Hı-hı. Evet. Bakalım besmele ile kesilmemiş hayvan yenir mi yenmez mi? Müşriklerin kestiği hayvan yenir mi yenmez mi?
Evet. Diyor ki En'am 145'te. De ki Resulullah'a hitaben, bana gelen vahide yiyen kişiye şunlardan başka yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Şunlardan başka yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Ölü, ya ölmüş, kendiliğinden ölmüş olan hayvan, akmış kan, domuz eti ve üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesildiği için fısk olan hayvan. 4 tane. Kim çaresiz kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırı da aşmadan bunlardan yerse, şüphesiz Rabbin çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Bakın bu 4 taneden başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum diyor hayvansal gıdalarda.
O zaman o besmele evet. ile ilgili ayet ne oldu? Ne oldu? Bak aynı surenin içerisindeki iki ayet birbiriyle çelişti onların anlattığı manaya evet. göre.
Burada 5 olması lazım.
5 yani. Olması lazım.
Hatta 6.
Hatta bir de Müslümanların evet. kesmesi gerektiğine Hı-hı. dair. Şimdi bakın bu geleneksel yapıda ayetlere öyle yanlış anlamlar verirler ki zaten ayetler arası ilişkiler hiçbirisinin umurunda değildir. Biraz sonra konuşacağız. Böyle bir tavır insanı kafir yapar. Yani ki insan kendisini ilah edinmiş olur. Allah'ın yerine kendisi hüküm koymuş olur. İşte bir de bu doğrusunu bir dinleyelim Yahya Hoca'dan.
121'in mealini mi?
Yok yani o ilişkiyi nasıl yanlış kurdukları.
Tamam işte yani.
210, ama, evet.
Evet. En'am suresindeki o ayeti, 121. ayeti şu şekilde meallendiriyorlar. Yani birkaç yani hem Arap diline ters bir şekilde, hem surenin kendi iç bütünlüğüne ters bir şekilde, hem ilgili bütün ayetler Kur'an bağlamında bakıldığında onlara da ters bir şekilde şöyle mana veriyorlar. Hatta ben önümdeki direkt bu Diyanet mealinden okuyayım. Çünkü buna özel değil. Çoğunluk zaten böyle mana veriyor. En'am suresini açtım. Onun 121. ayeti şöyle. Bakın siz de dinleyin. Bu meal doğruysa En'am 145 yanlış. Şimdi ona göre. Diyor ki üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Niye? Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Yani besmele çekilmeden kesilen hayvanı yemek fasıklık.
Yani yoldan çıkma.
Şimdi aynı surenin buradaki mealinden 145 de ki bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ya da Allah'tan başkasına kesilmiş bir hayvandan başka haram kılmış bir şey bulamıyorum. Bakın mealden okuyorum. Yorumsuz yani. 141'de dedi ki üzerine Allah'ın adı anılmayandan yersen bu fasıklıktır. Yeme. Yani haramdır. Ama buraya geliyorsun burada besmelesiz kesilen haramdır dedi mi? 145'te demedi. En azından bu mealde bir çelişki yok mu? Ayette yok. Mealde var. Çünkü ne dedim? Burada bir problem var. Adamlar Ve la te'kulû mimmâ lem yüzkerismullâhi aleyhi ve innehu lefisk. Ve innehu lefisk. Anlamını bilmeyin. 145'e geçiyorum. Diyor ki Allah, kullâ ecidû, anlatıyor. İllâ en yekûne meyteten evdemen mesbuhan ev lehme khinzirin feynuris ev fiskan uhille li gayrillâhi bih. Ve innehu lefisk ev fiskan. Fasıklık diye çevrilen şey kelime ikisinde de ortak. Allah'ın fasıklık dediği üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Yani biri Lat putuna, Menat putuna onun adını anarak hayvan keserse Allah ona fasıklık diyor. E gel buraya. Fasıklık yapıldığı için Allah'ın adı anılmayan hayvandan yemeyin diyor Allah. Dolayısıyla ikisi çelişiyor mu mana böyle verildiğinde? Çelişmiyor ama ayeti bunları ikiye bölüyorlar. Diyorlar ki Allah'ın adı anılmayan şeyi yemeyin nokta. Çünkü bu bir fısktır. Fasıklıktır bu. Hayır. Fasıklık yapıldığı için yani fasıklık yapıldığından dolayı Allah'ın adı anılmıyorsa ondan yemeyin. İki ayet o zaman aynı şeyden bahsediyor. Dolayısıyla Enam 121 neden bahsediyor? Besmele çekilmeden kesilenlerden değil. Allah'tan başkasının adı anıldığı için Allah'ın adının terk edildiği hayvandan bahsediyor. Yani uhille li gayri illa bih neyse Enam 121'deki mana aynısı. Hiçbir fark yok ama işte dediğim gibi 145'e ters. Bununla ilgili Bakara 173, Enam Maide 3, Nahil 115 onlara da ters. Ama oluyor işte. E şimdi diyorsun ki buradaki meal mi veya bu mealin verilmesine sebebiyet veren buradaki kitaplar mı doğru yoksa Enam 145 mi doğru? Maide 3 mü doğru? Nahl 115 mi doğru? Çelişti. Tavrımı ben neden yana göstereceğim? İşte Bakara 170'te gelin Allah'ın indirdiğine denildiği zaman ne diyordu inanmayanlar? Yok biz babadan ne gördüysek ona uyarız. O zaman Allah soruyor. Peki ya onlar yanlışsa?
İşte yanlış.
Ya bir şeyi doğru bağlantı kuramamışsa? Ayetler arası bağlantıyı kuramamışlar. Yine mi onlara uyacaksın?
Bak istersen ben şimdi
evet.
Bak. Az önce o okudun ya Diyanet'in mealinden evet. Kaçıncı ayette o?
121 en az.
121 bak. Şimdi karşılıklı okuyayım. Ben gene Diyanet'in mealinden okuyacağım. Yine aynı surede bakın Allah'ın adı anılarak getirilen yemeğin derken neymiş bak burada diyor ki 138. ayette mealden okuyorum sadece. Bir de dediler ki bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Yani böyle bir takım şey yapıyorlar, dini anlam veriyorlar. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Çünkü orada onlarda da bir hoca takımı var müşriklik döneminde. Ondan sonra İşte sırtları yani binilmesi haram edilmiş hayvanlar var. Dedikten sonra şuna çok dikkat edin bakın. Bir kısım hayvanları da keserken üzerine Allah'ın adını anmazlar. Kim bunlar? Müşrikler. Bir kısım hayvanları keserken üzerine Allah'ın adını anmazlar sözü. Sadece kestikleri bazı hayvanlar üzerine Allah'ın adını anmazlar.
Bir kısmını anmazlar bir kısmı. Demek. Bunun dışındakilerin üstüne anlamadı demek yani.
Bir kısmı da evet. Bu Enam 145 putlarına kestikler. Evet. Putların adını alıyor. Allah'ın adını almıyorlar. O da çok az. Çok az. Yani putlara her gün yenen bir hayvan eti ister çok olsun ister ama bir kısım hayvanları keserken almıyorlar. O zaman diğer hayvanları keserken ne yapıyorlar? Besmeleyle kesiyorlar. E şimdi siz Mekke'desiniz. Bu sure Mekke'de inmiş. Evet. Diyelim ki Ebu Cehil et getirdi. Biliyorsun ki bunu puta kestiği yok. Puta kesmemişse kesinlikle Allah'ın adını anarak kesiyorlar. Zaten onların adetleri o. Peki bunu niye yemiyorsunuz Ebu Cehil getirdi diye?
Müşrik çünkü.
Ya müşrik mi? Niye? Kendi yapar. Nerede var müşriğin kestiğinden yemeğin? Nerede var besmele kesin? Besmele sadece ve sadece Kurban Bayramı kurbanı için farzdır. Allah onu da çok açıkça söylüyor. Şimdi bakın, bu yanlış din anlayışının bugün Müslümanları getirdiği noktaları görüyor musunuz? Mesela eskiden Türkiye'de işte helal kesim diye bir şeyler yapardı. Kasaplar yazardı, hayvanlarımız besmeleyle.
Artıyor şu an o. He? Şu an her yerde artıyor.
Öyle mi?
Tabii.
Ha, ben hiç dikkat etmiyorum.
Tabii. Ürünlerimiz tek tek ve elle kesilmiştir.
Helal tek tek ve elle kesilmiştir. Peki, kurum, elle... Helal yolum falan. Ya bir şey daha söyleyeyim. Hani niye elle kesilmiştir dedi. Efendim şimdi bir aletler yapıyorlar. Hayvan geliyor, o alet kesiyor.
Otomatik makine.
Otomatik makine, güzel. Peki, eliyle hayvan kesen bir tek insan yeryüzünde var mı? Elini sür hayvanın boğazına, kes.
Mutlaka bıçak
kullanıyorsun. Ya mutlaka bir alet kullanıyorsun ya. Ya senin kesmen gerektiğini söyleyen kim? Kurban bayramı kurbanıysa tamam. Sen elle kesilmiş. Yok, tırnaklarla kes bari. Hiç olmazsa deriz ki, hiç olmazsa tırnakları sert de. Ya görüyor musunuz, bakın. Şimdi siz kendinizi Avrupa'da düşünün. Hatta Türkiye'de de bile öyle. Artık helal kesin bilmem ne. Bir sürü saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Çünkü bunun arkasında büyük bir menfaat var. Büyük bir menfaat var. Büyük bir şey var. Maddi gelir şeyi var. Peki şimdi burada bunu anladık. Geleneksel şeyde dedik. Ve bir de mesela şey yapılır. Peki Allah-u Teala hakkında bilgin olmayan bir şeyin arkasına düşme diyorsa, o zaman dini konularda kesin emin olma mecburiyetimiz yok mu? Peki mesela birisi bize işte şunu şöyle yapıp Allah bunu böyle emrediyor ya da bu farzdır, bu haramdır dediği zaman ona bunun delilini sorma görevimiz var mı yok mu bu ayete göre? Var mı Yahya Hocam?
Var.
Mecburen.
Tabii ki.
Hakkında bilgin. Ya sus, sen ne anlarsın? Hıp hıp. Hocalar hep öyle söylerler. Hep öyle söylerler. Yani hiç unutmuyorum, daha şeyde İmam Hatip talebesiyim. Her gün işte Arapça dersine gidiyorum. Medresede ders okutuyorlar ve ekibe katılıp geliyorum. Bir Arap diliyle ilgili sorular sordum hocaya. Baktım öyle bir rahatsız oldu ki. Yahu Arap diliyle ilgili, ben talebeyim. Ben sana soru sormayıp da ne yapacağım? Öğrenmem lazım. Sormadan ben bunu... Arap dilini bile ezbere öğretirler ya. Yani onun için çok ciddi bir sorgulama mecburiyetimiz var. Bakalım sen bu dediğin hangi ayetin hükmü, sen bana söyle dememiz lazım. Sorgulamamız lazım. Bu ayetle ilgili şeyin var mı? La takvim aleyhisselike bir ilmi okuyacağım, başka bir ayet var mı?
O işte Bakara 170 bu konuda önemliydi. Maide 104 o da yani benzeri zaten. Orada diyor ki Allah, onlara gelin, Allah'ın indirdiğine tabi olun. Hatta Resul'e, hani ki Resul de zaten Allah'ın elçisi. Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğiyle görevli. Ona gelin denildiğinde onlar diyor ki قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. Bu sefer diyorlar ki حَسْبُنَا, hayır. Bize yeter. Ne yeter? مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. Babalarımızı üzerine bulduğumuz yol bize yeter kardeşim. Biz başka bir şeye falan bakamayız. Biz ne gördük? Biz ona uyarız. Aynı ibare.
Evet. Bak bugün gördüğümüz şeylerle İslam aleminin her tarafında artık sorgulama başladı. Her yerde. İnsanlar artık hocaların ağzından çıkan değil, sebebini soruyorlar, delil arıyorlar. İşte bu Süleymaniye Camisi'nden çıktım. Bir Arap ülkesinden birisiyle bir tanıştık. Ne iş yapıyorsun? Tefsir hocasıyım. O arada bir iki ayet okudum. Ayeti hiç dinlemedi adam. 14 asırdır koskoca geleneği yok mu sayacağız? Ya adam Arap. Tefsir hocası. Ulan öyle demeyi de ki, sen bu ayetten ne anlıyorsun de. Bak bu ayeti yanlış anlıyorsun. Şöyle şöyledir de. Aa bakın, bu ayeti yok saymak değil mi? Sonra neyse biraz adamı Kur'an-ı Kerim'e yaklaştırmak istedim falan. Baktım hiç mümkün değil. Mümkün değil. İşte falanca kitapta böyle filan alim böyle demiş. Yahu kardeşim Allah'ın ne dediğine baksana, sen tefsir hocasısın. Anladım ki bu adamları bunaltmış soru soranlar. Bu çok güzel bir şey. Allah'a hamdolsun. Bunu giderek artırmak lazım. Evet. O zaman küllü de erkekâne seyyi'uhu. Ha yok. Velâ temşi fil ardı marahâ. Evet. Değil mi? Evet.
İnne's sem'a vel basara vel fuâde küllü ulâke kâne anhu mes'ûlâ.
Tamamlamadık değil mi yukarıdaki ayeti?
Ayeti.
Bak şimdi, bak Allah burada da şey yapıyor. Sem'a.
Basar ve fuat.
Senin bir dinleme kabiliyetin var. Adam ne söylüyor? Dikkatle bir dinle bakalım. Basar, bir basiret de biraz düşün. Bağlantılarını kur. Aa bu, aa ben şu ayeti görmüştüm, öğrenmiştim. Ondan sonra fuat var kalbin.
Bir içine de bir yatsın değil mi?
Tabii içine bir yatsın bakalım. Evet. Çünkü eğer yanlış bir şeyse senin vücudun ona tepki gösterir. O zaman araştır. Nedir, ne değildir. Evet. Bütün bunlar işte o bilmeden arkasına düştüğün şeyden sorumludur. Niye arkasına düşüyorsun sen böyle ya? Allah sana dinleme kabiliyetini boşuna mı vermiş? Bak burada anlatıyoruz, siz dinliyorsunuz. Mesela herhangi bir hayvanlar aleminden böyle bir sohbet duydunuz mu? Millet, hayvanlar toplaşsın, birisi sohbet etsin, diğerleri dinlesin. Öyle bir şey yok onlarda. Basiret var. Arka planını görüyorsun. Bir sana anlatılan var, bir de onun bağlantılarını kuruyorsun. Ondan sonra da son karar yeri olan kalbine geliyor. Oradan da menfaatlerine göre mi, doğrulara göre mi ikilem yaşıyorsun. Sen doğrulardan yana olmak zorundasın. Dolayısıyla bütün bunlar böyle bilmeden peşine takıldığın şeylerden sorumludur. Öyle bir şey yok. Çok ciddi manada sorgulama mecburiyetimiz var. Evet. Velâ temşi fil ardi marahâ. Allah-u Teala burada da şöyle emrediyor. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Bazıları böyle şey yapar. Ben neymişim be abi? Haberim yok. ya tamam. Diyor ki Allah-u Teala inneke len tahrikal ard. Sen adamını böyle atıyorsun tak tak. Yeri delmezsin ki. Hadi del. Delsen de zaten sana zararlı olur. Ve len teblugal cibale tuğla. Sen kendini bir büyük görürsün. Dağların yanında ne? Dağlara da ulaşamazsın. Daha ne olacak? Haddini bil ya. Haddini bil. Ne oluyor? Bir insan gerçekten kendisini büyük gördüğü an, kibirlendiği an iblis gibi olur. İblis ne yaptı? Allah-u Teala'nın yanında kendisini büyük gördü. Allah-u Teala diyor ki işte İsra yine bu surede şey yapıyor, bütün meleklere emrediyor secde edin diye. Ama iblis yapmıyor. Diyor ki niye secde etmedin? Çamurdan yarattığın şeye mi secde edeceğim diyor. Vay be. Ya seni yaratan emrediyor. Ondan sonra Allah diyor ki: "Eraiteke hadellezî kerremte aleyhi." Sen kendine baktın mı diyor? Benim secde etmemi istiyor. Hiç düşündün mü verdiğin emrin ne olduğunu? Bunu mu sen benden üstün görüyorsun? Bu ne yani? Bu kendini büyük görmenin dikalesi değil mi? Peki ne oldu iblis? Kovuldu gitti, görev yaptı. Oldu iblis, oldu kötü bir şey. O zaman biz de öyle kendimizi büyük görmeyelim. Kendimizi büyük gördüğümüz an zaten kaybederiz. Gerçekleri de görmemeye başlarız. Ve iblis gibi şey yaparız. Zaten Allah-u Teala Nisa suresinde şey yapıyor, diyor ki İsa aleyhisselam da olsa, İsa da olsa, mukarreb meleklerden birisi de olsa, mukarreb melek dediğimiz yani en Cenab-ı Hakk'ın en üst seviyede, yani kendisine yakın saydığı ve en üst seviyede görev verdiği kişiler. İşte bu Nisa suresinin 172
ve 173.
2 ve 173. ayetleri diyor ki bunu Allah'a kul olmaktan şey yapmazlar, burun kıvırmazlar. Allah ne emrediyorsa onu şey yaparlar. Ve kibirlenmezler. Ondan sonra diyor ki, kim Allah'a kul olmaktan, yani böyle burun kırın, ya ben bunu yapamam ya, bu bana göre değil. Ya da şöyle, tamam ama bu çağımızla alakalı bir şey değil. Ya o eskidenmiş, bugün öyle bir şey. Mesela en çok şey yapılan, ya kredisiz şey mi olur, ekonomi mi olur? Ya başı faiz, gel bu kafayı faize takmışsın, tamam. Ben takmadım, Allah yasaklıyor. O zaman sen kendi kararını, Allah'ın kararının önüne aldığın an kendini büyük görmüş, kibirlenmiş ve iblisle aynı konuma gelmiş olursun. İster mukarreb meleklerden ol, en tepedeki melekler, Cebrail de olsa hiç fark etmez. Bunu yaparsa gitti. Allah ayete söylüyor. İsa Aleyhisselam gibi çok özel yarattığı bir kişi, babasız dünyaya getirdiği doğumu mucize, bir sürü mucizelerle gelmiş var. O bile kendisini bir şey zannettiği an her şeyi kaybeder. O zaman öyleyse bu bizim dinimizin adı niye İslam? Emri verenin Allah olduğu kanaatine vardığımız andan itibaren kesin teslim oluruz. Allah ne diyorsa o deriz. Ama falan işte öyle de işte benim şartlarım şu. Bunu dediğin an iblisle aynı konuma gelmiş olursun. Evet. Ondan sonra şey var değil mi? Küllü zâlike kâne seyyi'u inde rabbike meşruha. Evet. Bütün bunların kötü olanı Allah katında da böyle kerih, hoş olmayacak şekilde görülmüş, kötü görülmüştür. Allah katında da sevimsiz görülmüştür. Bu şeyden itibaren okuduğumuz 22. Oradan
23 oluyor ama 22'den de var.
Ha 22 daha uygun. Çok doğru, gerçekten öyle. O 22 ile 39 aynı ayetler. Evet, burada siz lütfen şimdi Yahya Hoca'yı çok dikkatle dinleyin. Muhammed Aleyhisselam'a Allah ne hitapta bulunuyor? Yani 22 ile 39. İstersen onları karşılaştıralım.
Evet. Bir madde madde. Hani bir madde meal madde şeklinde değil de maddelenmiş bir halde sıralalım buraya. İsra suresi 22 ila 39. ayetlerde yer alan emir ve yasaklar. Şöyle 22. ayetten itibaren şöyle başlıyor. Allah'ın yanı sıra başka bir ilah oluşturma. Yoksa yerilmiş ve yüzüstü bırakılmış olarak oturup kalırsın. Ondan başkasına kulluk etmeyin. Ana babaya iyi davranın. Akrabaya, çaresizlere ve yolcuya hakkını verin. Ama elinizdekileri saçıp savurmayın. Eli sıkı olmayın. Ama aşırı derecede eli açık da olmayın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Zinaya yaklaşmayın. Haklı bir sebeple olması dışında Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Ergin hale gelinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Ölçerken ölçeyi tam doldurun ve doğru tartıyla tartın. Hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeylerin peşine körü körüne takılmayın. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin. Ve son ayette Allah yine Resulullah'a hitaben, bütün bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerden, yani doğru hükümlerdendir. Allah'ın yanı sıra başka bir ilah oluşturma, yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Evet, böyle buyuruyor. İsra 22 ila 39. ayetler arasında.
Demek ki buradaki emirlere ters davrandığımız andan itibaren Allah-u Teala'nın kabul etmeyeceği davranışları yapmış oluyoruz. Mesela iki ayette, İsra 22 ve 39. ayetlerde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor. Diyor ki, Allah'ın yanında bir başka ilah oluşturma. Oluşturma. İlah edinme demedi, oluşturma dedi. Yani nasıl oluşturur o? Onun nasıl oluşturacağını da zaten gene şeyden biliyoruz. Her zaman okuduğumuz Hud suresinin ilk iki ayetinde Allah-u Teala diyor ki Elif la amra kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani kısa özlü. Mesela işte az önce En'am suresinden Yahya Hoca'nın okuduğu işte size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanlardan yemiyorsunuz, halbuki nelerin haram kıldığı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır diyor. Ondan sonra ilgili ayetlere baktık. Allah-u Teala bize söylüyor yine aynı surede, Mekkelilerin sadece bazı hayvanların üzerine Allah'ın adını anmadıklarını, diğerlerini andıklarını söylüyor. Bunlar müşrik olabilir. O zaman müşrikin kestiğini, yendiğini açıkça müşrik olabilir değil. Zaten müşrikler müşrikin kestiği yeniyor demek ki. Şimdi burada en küçük şüphe var mı? Peki ondan sonra ne dedi şeyde En'am 145. ayette Allah-u Teala? Sadece Allah'tan başkasının adı anılarak, yani mesela bir putlara kesilen şeyler, kurbanlar, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilenlerden, o da fısk olarak, yani fısk ne demek? Yoldan çıkarak ne oluyor? Putlara tapıyor, putlara kurban kesiyorlar. Sadece onu yasaklıyor. Peki orada besmele şartını koşmuş mu? Öyle bir şart yok, gördük işte. Besmele şartı zaten sadece Hac suresinde ve diğer ayetlerde de var onun şeyi, bir benzeri. Velikullince alemen seken diyor. Her toplum için bir kurban kesme zamanı ve kurban ibadeti belirledik. Diyet kurusmallahi aleyh, Allah'ın adını onun üzerine ansınlar diye.
Hac suresi 34.
ayet. Yani besmele sadece kurban bayramı kurbanı için farz. Şimdi burada bütün ayetler açık mı? Peki bir tanesi, mesela hep gelenek öyledir. Müşriklerin kestiği yenmez. Kimler bunu söylüyor Yahya Hoca?
Yani dört mezhebin tamamı, mezhep görüşü olarak böyle. Sadece şahıs peki, bazında bir iki istisna var.
Şahıs bazında, bak, müşriklerin kestiği yenmez diye bir şey var mı? Bakın ayette açıkça müşriğin kestiğini niye yiyorsunuz diyor. Niye tek başına müşriğin kestiğini demiyor. O ayetle En'am suresinin diğer ayetini karşılaştırdığınız zaman onların bazı hayvanlara besmele çekmediğini öğreniyoruz. Peki Allah'ın haram kılmadığını, haram kılan bir kişi kendisini ilah edinmiş olmaz mı? Yani ilah oluşturmuş olmaz mı? Değil mi? İlah olarak oluşturur. Peki hiçbir yerde müşriklerin kestiğinden yemeyin diye bir emir olmadığı halde en son inen Maide 3. ayette de bu yok. Peki tutup da müşriklerin kestiği yenmez diyen mezheplerin tamamı kendilerini ilah yapmış değil mi? Bakın burada Allah bize o kadar uç bir örnek veriyor ki Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor. Kendini ilah edinme diyor. Arkasından da dünyasının batacağını söylüyor. Ne diyor? Fetekude mezmûmen
22. ayet.
Mahsule 22. ayet. Evet. Yani yerilmiş ve
yüzüstü
bırakılmış hale gelirsin. Oturup kalırsın. Yani kimse senin yüzüne bakmaz. Bu dünya için. Peki Muhammed Aleyhisselam böyleyse bu mezhep imamları korunmuş olur mu? Allah-u Teala bakın en uç örneği bize veriyor değil mi? İşte bak burada da tek ayeti tamamlayayım. Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerinde diyor ki Hakim ve Kabir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Zaten Araf 52. ayette de Allah-u Teala cennet ve cehennemliklerle ilgili hükümleri anlattıktan sonra وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ yani o cennete, cehenneme gidenlerin hepsine bir kitap getirdik. Fassalnahu ala ilmin, bir ilme göre biz açıkladık onu ayrıntılı olarak diyor. İşte açıklayan Allah. Burada da diyor ki hakim ve habir tarafından bütün kararlar doğru, her şeyin iç yüzünü bilen tarafından açıklanmıştır bu. Niye? Elbette. Niye açıklamayı Allah yapmış? Ellâ te'abudi illallah. Allah'tan başkasını ibadet etmeyesiniz diye. Peki şimdi bu az önce okuduk. Besmele ile kesilmemiş hayvan yenmez diyen insanlar kendileri açıklama yaptıkları zaman bu ayete göre kendilerini ilah yapmış olmuyorlar mı? Ellâ te'abudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Onlar insanları kendilerine kul yapmıyorlar mı? Yemeyeceksin. Haramdır. Haramdır diyen kim? Sen misin? Ben, kusura bakma, ben seni dinlemem. Var mı Allah'ın emri? Ama insanları yanıltarak o ayete de yanlış mana veriyorlar. Az önce tabii Yahya Hoca onu açıkladı. Ona da tahrifat denir. Ona kanan insanların bir günahı yok. Ama soruşturması lazım, araştırması lazım. O da öbür ayeti bulacak, diyecek ki peki bu ayete bu ayet niye çelişiyor diyecek. O zaman o insanları uyarmış olacak. Ondan sonra peki Muhammed Aleyhisselam'ın görevi ne bu şeyde, Hud suresinde? اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبَشِيرٌ. Ben sizin için o kitapta olandan, yani muhkem ayet, müteşabih ayet, Allah'ın yaptığı açıklamalar, ki bu bir zaten ilme doğru, ilme göre olduğu için onu ashabıyla birlikte çalışıyor o açıklamalara ulaşmak için. Uyaran ve müjde verenim. Ben açıklamayı yapan kişi değilim demiş oluyor Muhammed Aleyhisselam. Peki Muhammed Aleyhisselam ben açıklama yapan kişi değilim dediği halde bu metodu kabul eden, yani Allah'ın Kur'an'a koyduğu, Kur'an'a açıklama ilmini kabul eden bir tek insan var mı? Yeryüzü, yani İslam aleminde. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'da yaptığı açıklamalarda hata olabileceğini söyleyen var mı? Duydun mu Yahya Hoca?
Yok.
Böyle bir şey yok. Ama Allah söylüyor. Nisa suresinin son ayetinde sana Kelale'yi soruyorlar. Ondan o fetva istiyorlar. Kelale yani anası babası ve evladı olmaksızın. Anası evladı, babası evladı ya da her kişi yok evladı olmayanlar için. Miras nasıl paylaşılacak diye soruyorlar. Allah-u Teala diyor ki yanılırsınız diye açıklamayı
Allah yapıyor.
Allah yapıyor. Peki yanılan başında kim oluyor? Muhammed Aleyhisselam. Demek ki bu metoda uyarak yapsa bile gene yanılabilir. O zaman Muhammed Aleyhisselam da olsa yaptığı mesela o açıklamalar Allah'ın koyduğu metoda göre açıklama yapmışsa onu bizim zihnimize geçirmemiz, ya Resulallah bu şu ayete uyuyor mu, şu var uyuyor mu diye söylememiz, sormamız lazım. Ve buradan da şunu kafamıza çok iyi yerleştirelim. Ben dünyanın en cahil adamı olsam, Allah'ın ayetlerinden sorumlu değil miyim? Sorumlu olduğuma göre ben bir hocaya sorduğum zaman sus cahil sen ne bilirsin deme hakkı var mı? Kardeşim ben sorumluyum. Ben Allah bilmediğin şeyin arkasına düşme diyor. Bakın ve bu ayetlere İsra 22. ayette Muhammed Aleyhisselam'a hitaben Allah'ın yanında başka bir ilah oluşturma. Oluşturacağı ilah kim olabilir bu ayete göre? Kendinden başkası olabilir mi? Yani Hud suresi 1 ve 2. ayete göre. İşte o zaman dünyan batar diyor. Yani yerilmiş ve yüzüstü bırakılmış olursun. Peki son 39. ayette ne dedi? Vela tec'al ma'allahi ilahen ahar. Yine aynı şeyi tekrarladı Muhammed Aleyhisselam'a. Hikmetleri anlattıktan sonra kendini koyduğu Allah'la beraber bir başka ilah oluşturma, oluşturacağı ilah sadece kendisi olur. Yani Allah'ın koyduğu sisteme aykırı bir şey söylerse şey olur, tamam. Ama bugün öyle bir hale getirilmiştir ki Muhammed Aleyhisselam Allah-u Teala bu dinde zorlamanın hiçbir çeşidi yoktur diyor. Az önce İsra suresinden okuduk. İblis sen kendine baktın mı? Şu adam bu bana üstün gördüğün. ben çamurdan yaratana mı şey yapacağım diye Allah'a kafa tutan bir kişinin ömrünü uzatıyor. Kıyamete kadar yaşamasına müsaade ediyor. Bütün bu ilgili ayetlerden, bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz ayetlerden çok sayıda Yahudilerin sabah Müslüman olup akşam kafir olma organize eylemlerinden hiç şey yapmadan Muhammed Aleyhisselam onların hiçbirisini görmeyecek de diyecek ki kim dinden dönerse kafir olur. Onu şey pardon tabii kafir olur da yanlış söyledim. Men beddele dine ufe faktulu kim dinini değiştirirse onu öldürün. Ya bunu Allah'ın nebisi söyleyebilir mi? Ama bütün mezhepler bunu ittifakla kabul ederler. En küçük muhalefet yok. Peki bu ne oluyor? Bu Muhammed Aleyhisselam'a iftira değil mi? Siz bu iftirayı nasıl din yapıyorsunuz? O ayetten hiçbirisini mi görmediniz? Bu tefsir yapanlar ne yapıyorsunuz? Hani siz Kur'an'a uyuyordunuz? Hangi ayete uydunuz? Niye İslam alemi yerde sürünüyor? Ya bunlar çok ciddi bir şekilde düşünme mecburiyeti var. Evet, burada senin söyleyeceğin var mı?
39. ayetle birlikte bitti.
Tamam. 39'da okumuş olduk değil mi?
Evet. Tamam. Bir, o hikmetle ilgili belki yani evha ile Rabbukum minel hikmet.
Aa evet, hikmet. Şey evet doğru, hikmet konusunda şey yapmamız lazım. Yahya Hoca çok doğru söyledi. Şimdi bu hikmet Arap dili açısından çeşit bildiren mastardır. Mastar li nev' denir. Şimdi hüküm ne olur? Yani bir şeye karar vermek. Verilen karar doğru da olur, yanlış da olur değil mi? Hikmet doğru karara verilen şeydir. Doğru hükümdür. Peki bu doğru hüküm nasıl ortaya çıkarılacak yani Kur'an-ı Kerim'den? İşte Allah'ın koyduğu ilme göre ortaya çıkarılacak. Onun için Allah-u Teala bu ilmi, şimdi tekrar edeyim, Araf suresinin 52. ayetinde وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ biz onlara getirdik derken o onlarla işaret edilen Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelenlerdir. Bir kitap indir. Adem'e de kitap vermiş, şeye de. Zaten Adem Aleyhisselam'a da kitap verdiği Bakara suresinde 38-39. Ayetlerden anlaşılıyor. Şeyden de anlaşılıyor. Bu Ali İmran 33. ayetten de anlaşılıyor. İnna Allah astafa Adem'i ve Nuh'an diye. Adem'i seçti diye. Peki oradan en son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelene. Çünkü burada anlatılanlar cennet ve cehennemle ilgili artık hayat bitmiş insanların hepsi ölmüş. Peki onlara hepsine bir kitap verdik diyor, bir kitap getirdik ve o kitabı bir ilme göre açıkladık. Peki o ilim ne olabilir? Bakıyoruz ki Allah-u Teala mesela şeyde En'am suresinde 90. ayete kadar sayıyor şeyleri. Bütün işte Nuh Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar sayıyor. İşte onların babaları diyor Adem Aleyhisselam'a kadar, kardeşleri diyor. İşte diğer nebiler, zürriyetlerinden gelen, soylarından gelenler diyor. Hepsi devreye, hepsi giriyor. Ondan sonra diyor ki şeyde 89. ayette "Velekellezine ateynahumul kitabe vel hukme ven nubuvve." Onların hepsi kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kişilerdir. O ilim mecburen hikmet olacak. Çünkü onlara bir kitap getirdik, bir ilme göre açıkladık. O kitabın kendisi o ilim olmaz. O kitabın açıklama şekli olur. O da bütün nebilere hikmet verdiğini zaten söylüyor. Aynı şekilde Allah-u Teala Ali İmran 81. ayetinde de şey yapıyor, bütün nebilerden söz aldığını, size bir kitap ve hikmet veririm de sonra size bir Resul gelir. Onu tasdik ederse kesin inanacaksınız diyor. Orada da bütün nebilere kitap ve hikmetin verildiğini söylüyor. O zaman demek ki yani kitap ve hikmet sadece Muhammed Aleyhisselam'a değil Mesela İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaptığı zaman dua ediyor. Ya Rabbi işte bunlara bir Rasul gönder. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Onları geliştirsin. İşte geliştirme neyle olur? Bu kitap mesela şöyle şu kitap. Bütün çözümler bunun içerisinde. Bütün çözümler bunun içerisinde, bunu bir metotla çıkaracaksın. Çıkardığın zaman işte gelişmeyi sağlamış olursun. Onları geliştirirsin. Muhammed Aleyhisselam'ın ki bütün nebiler gibi ümmetine kitabı ve hikmeti öğrettiğine dair ayetler var. Kitabı ve hikmeti öğretmiş. Peki kitabı öğrettiğini hep duyuyoruz ama nasıl öğrettiğine dair bir şey yok. İşte ezber falan. Peki hikmeti nasıl öğrettiğine dair ben şahsen herhangi bir kitapta bir şey görmedim. Sen gördün mü Yahya Hoca? Görmedin mi? Yani bu bunca zamandır. Bakın yani gerçekten İslam alemi bu dinden ne kadar çok uzaklaşmış, onu da bu arada görmüş olalım. Ve bize düşen çok büyük bir problem var. Şimdi bu Gazze'deki olay dolayısıyla bugün tüm dünyada bilhassa gençlerin İslam'a yönelişi var. Şimdi biraz sonra çok önemli bir üniversitenin eski bir rektörü gelecek. İşte bana şey yapmıştı, demişti ki, bir mesaj yazmıştı geçen hafta. Amerika'daki üniversitelerde gençler çok ciddi manada İslam'a yönelmeye başladılar falan. Ben de ona dedim ki tamam çok güzel de eğer geleneksel dini bunları anlatırsak adamlar der ki din buysa ben yokum demeye başlarlar bir müddet sonra. O zaman bunlara Allah'ın doğru dinini anlatmak lazım deyince ben senin yanına geleceğim dedi. İnşallah hayırlara vesile olur. Allah yardımcımız olsun. Dini doğru anlamayı, doğru yaşamayı ve bütün insanlara en doğru şekilde ulaştırmayı cümlemize lütfeylesin. Allah hepinizden razı olsun.